Ayrım 2. Bir sirk geçiyor. Patrick Modiano, sayfa 15. Önceki hafta babamı Lyon garına kadar geçirmiştim. Eski lacivert pardösüsü üzerindeydi ve tek bagajı deri bir çantaydı. Erken vardığımız için Cenevre trenini büyük salona ve demir yollarına bakan birinci kattaki lokantada beklemiştik. Gün sonu aydınlığı tavanın altın kakmalarının üzerimize yansıyan parıltıları yüzünden miydi? Babam birdenbire yaşlanmış ve yorgun görünmüştü bana. Tıpkı uzun süredir kediyle fare oyunu oynayan ve teslim olmak üzere olan biri gibi. Yolculuk için yanında götürdüğü tek kitabın adı Sürek Avı'ydı. Israrla bunu benim de okumamı istemişti çünkü yazarı 20 yıl önce oturmuş olduğu dairemize göndermeler yapıyordu. Ne garip bir rastlantı. Babamın yaşamı da dönem dönem avın kendisi olduğu bir sürek avına benzemiyor muydu? Ancak şimdiye kadar avcıları ekmeği başarmıştı. Kahvelerimiz önümüzde yüz yüze oturuyorduk. Sigarasını sürekli dudağının kenarında tutarak tüttürüyordu. Öğrenimimden ve geleceğimden söz ediyordu bana. Romanlar yazma hevesimin çok ilginç olduğunu düşünüyordu ancak birkaç diploma edinmek de gerekliydi ona göre. Onu dinliyor, hiç sesimi çıkarmıyordum. Diploma, sabit bir iş, meslek gibi sözcükler onun ağzından kulağa garip geliyordu. Bu sözleri saygıyla ve belli bir özlemle telaffuz ediyordu. Bir süre sonra sustu, sigarasının dumanını üfledi ve omuzlarını silkti. Vagona girip açık pencereden kafasını uzatana dek hiç konuşmadık birbirimizle. Ben istasyonda kalmıştım. Grable evde seninle birlikte oturacak. Daha sonra bir karara varırız. Başka bir daire kiralamak gerekecek. Ancak söylediklerine kendisi de inanmıyordu. Cenevre treni harekete geçtiği anda o yüzün ve o lacivert paltonun sonsuza dek uzaklaştığı hissine kapılmıştım. Saat 9'a doğru 4. kata indim. Gravlin'in ayak seslerini duymuştum. Üzerinde ekose sabahlığıyla çalışma odasındaki kanepede oturuyordu. Yanında tepsi içinde bir fincan çay ve çikolatalı bisküvi paketi duruyordu. Tıraşı olmamıştı ve yüz hatları gergindi. Günaydın obligado. Bu takma adı bana aramızda geçen dostça bir tartışma sonucunda uygun görmüştü. Bir akşam Grand Army Caddesi'ndeki bir sinema önünde buluşmayı kararlaştırmıştık. Sinemanın Obligado metro istasyonunda olduğunu söylemişti bana. Ancak o istasyonun adı artık Argentina'ydı ve Grable bunu kabul etmiyordu. Bahse girmiştik, ben kazanmıştım. Bu gece 2 saat uyudum. Bir turne yaptım. Sarı bıyıklarını okşuyor, gözlerini kırpıştırıyordu. Hep aynı yerlerde mi? Hep aynı. Turnesi hiç değişmeksizin saat 8'de Le Deux Magots kafesinde içtiği bir içkiyle başlardı. Sonra sağ yakaya geçer ve Pigalle meydanında mola verirdi. Gün ışıyana dek orada kalırdı. Ya siz obligado? Dün akşam bir kız arkadaş getirdim eve. Babanız bunu biliyor mu? Hayır. Fikrini almalıydınız. Kesinlikle ona telefon edeceğim. Babamın ciddi ve sorumlu görünmek istediği zamanlardaki halini taklit ediyor, ancak çok daha yapay kalıyordu. Peki bu genç kız nasıl biri? Yüzünde pazar sabahları onunla birlikte ayine katılmama önerirken takındığı yumuşaklık belirdi. İlk önce o bir genç kız değil. Güzel mi? Herhangi bir gar büfesinde önüne birayı çekerek size yaşadığı maceraları anlatan gezgin tüccarların o çıkarcı gülümsemesiyle kendini beğenmiş ifadesini görür gibi oldum. Benim kız da hiç kötü değildi bu gece. Ses tonu benimle yarışırcasına saldırganlaşıyordu. Çok acele bir taşınmayı, emanete verilmiş mobilyalarla tabloları, hatta bir hacizi çağrıştıran boş çalışma odasında bu adamın karşısında o aralar ne hissettiğimi artık pek bilmiyorum. Babamın bir kopyası taklitçisiydi. Gençliklerinde Atlantik kıyılarında bir plajda tanışmışlardı ve babam bu Fransız burjuvasını yoldan çıkarmıştı. 30 yıldır Grable onun gölgesinde yaşıyordu. Çocukluğundan ve iyi eğitiminden geride kalan tek alışkanlığı her pazar ayine gitmekti. Beni o kızla tanıştıracak mısınız? Suç ortağı gibi gözünü kırptı. Hatta isterseniz birlikte çıkabiliriz. Genç çiftler benim hoşuma gider. Bizi, kızla beni, Grabin'in arabasında Pigalle yönüne doğru Sen Nehri'ni geçerken gözümün önüne getiriyordu. Genç bir çift. Bir akşam her zamanki turnesine çıkmadan önce Le Deux Mago'da ona eşlik etmiştim. Terastaki bir masada oturuyorduk. Yol üstünde 25 yaşlarındaki bir çifti alımlı bir sarışın kadınla çok kibar görünümlü bir erkeği selamlaması beni şaşırtmıştı. Hatta masalarının önünde ayakta durup onlarla konuşmuştu. Bu arada ben oturduğum yerden onları inceliyordum. Yaşları ve görünümleri Grabli'nin perişan haliyle öylesine çelişiyordu ki nasıl bir rastlantı sonucu onları tanımış olduğunu merak etmiştim. Grabli'nin söyledikleri adamı eğlendiriyor gibiydi. Kadınsa daha mesafeliydi. Yanlarından ayrılırken Grabli adamın elini sıkmış, kadını da saygılı bir baş hareketiyle selamlamıştı. Dışarı çıktığımızda beni onlarla tanıştırdığı halde adlarını unutmuştum. Sonra bu genç adamın çok yararlı bir ilişki olduğunu ve onunla Pigalle turnelerinde tanıştığını söylemişti bana. ''Düşünceli görünüyorsunuz, obligado, aşık mısınız?'' Yerinden kalkmış, elleri sabahlığının cebinde tam önümde duruyordu. Bütün gün çalışmak zorundayım. 73 numaradaki tüm evrakları ayıklayıp taşımam gerekiyor. Haussmann bulvarında babamın kiraladığı bir büroydu bu. Akşam üstleri sık sık onu görmeye giderdim. Yüksek tavanlı bir odaydı. Bulvara ve Arkad sokağına bakan dört camlı kapıdan gün ışığı alıyordu. Odada duvarlara dayalı çekmeceli dolaplarla üstünde mürekkep hokkası, kurutma kağıtları ve bir yazı takımı bulunan ahşap bir masa vardı. Orada ne iş yapıyordu? Her gittiğimde onu telefon görüşmesi yaparken yakalıyordum. 30 yaşımı geçtikten sonra yakınlarda üstünde Mineral İşleme Araştırmaları Şirketi 73, Bulvar Haussmann, Paris 8 yazılı bir zarf buldum. Arkadaşınızla birlikte 73'e gelebilirsiniz. Birlikte yemek yeriz. Onun bu akşam müsait olacağını sanmıyorum. Bozulmuş gibiydi. Bir sigara yaktı. Yine de 73'e telefon edip ne yapmayı düşündüğünüzü bana bildirin. Onunla tanışmaktan kıvanç duyarım. Günün 24 saati onunla burun buruna kalmamak için mesafe koymam gerektiğini düşündüm. Ama hayır demeyi hiç beceremezdim. Kızın telefon etmesini bekleyerek çalışma odasında oturup okumaya koyuldum. Öğleden sonra erken saatlerde demişti bana. Telefonu kanepenin üzerine koydum. Saat 3'ten sonra duymaya başladığım belli belirsiz tedirginlik yavaş yavaş artıyordu. Beni aramayacağından korktum. Boş yere kendimi okumaya vermeye çalışıyordum. Sonunda telefon çaldı. Saint-Leu Laforte'de kalan eşyalarını henüz toparlamamıştı. Saat 8'de Tournon'da buluşmayı kararlaştırdık. Delaware Sano'ya gidip kendisine emanet ettiğim sahte Monticelli tablosunu, küçük Çin dolabını ve satranç taşlarını benden kaça almayı düşündüğünü sormak için zamanım vardı. Pont Neuf'ü geçip rıhtım boyunca ilerledim. Del Aversano'nun antika dükkanı François Miron sokağında Hotel de Ville'den sonraydı. Onu 2 ay önce dükkanın girişindeki raflardan ucuz kitaplar seçerken tanımıştım. 40 yaşlarında, Romen yüzlü, açık renk gözlü esmer bir adamdı. Fransızcayı hafif bir aksanla konuşuyordu. Fransa ile İtalya arasında antika ticareti yaptığını anlatmıştı bana ama bu konuda fazla soru sormamıştım kendisine. Beni bekliyordu. Sen Gervais Kilisesi yakınlarında bir rıhtım üzerinde kahve içmeye götürdü beni. 7500 frank karşılığı her şeyi satın alacağını söyleyerek bir zarf uzattı. Teşekkür ettim. Bu parayla uzun süre geçinebilirdim. Sonra daireden ayrılıp başımın çaresine bakmam gerekecekti. Delaware Sano gelecekte ne yapmayı planladığımı sordu düşüncelerimi okurcasına. Biliyorsunuz teklifim her zaman geçerli. Bana gülümsüyordu. Son ziyaretimde Roma'da Fransız bir işçiye gereksinimi olan tanıdık bir kitapçının yanında bana bir iş bulabileceğini söylemişti. Düşündünüz mü? Roma'ya gitmeyi kabul eder miydiniz? Ona evet dedim. Ne de olsa Paris'te kalmam için hiçbir neden yoktu artık. Roma'da rahat edeceğimden emindim. Yeni bir yaşama başlayabilirdim orada. Kentin bir planını bulmalı, her gün üzerinde çalışmalı, bütün sokakların ve bütün meydanların adlarını öğrenmeliydim. Roma'yı iyi tanır mısınız diye sordum. Evet, ben orada doğdum. Elimde planla arada bir onu ziyarete gelecek, kentteki semtlerle ilgili sorular soracaktım. Böylece Roma'ya vardığımda yabancılık çekmeyecektim. Acaba kız da benimle gelmeyi kabul eder miydi? Bu akşam ona bundan söz edecektim. Bu belki onun da sorunlarını çözebilirdi. Roma'da yaşadınız mı? Elbette, 25 yıl boyunca. Hangi sokakta? San Lorenzo semtinde doğdum ve son adresim Eklüt Caddesi'ndeydi. Semtin ve sokağın adını not almak istedim ama anımsamaya çalışacak ve bunları plan üzerinde arayacaktım. Gelecek ay gidebilirsiniz. O arkadaş size bir ev bulur. Zor bir iş olduğunu hiç sanmıyorum. Fransızca kitaplarla ilgileneceksiniz dedi. Sigara dumanını derin derin içine çekti, sonra ağır çekim gibi zarif bir hareketle kahve fincanını dudaklarına götürdü. Gençliğinde Roma'da arkadaşlarıyla birlikte bir kafenin terasında oturduklarını anlatıyordu bana. Portakal suyunu en uzun sürede kim içebilir diye aralarında yarışırlarmış. Çoğunlukla da yarışma öğleden sonra başlayıp akşama kadar sürermiş. Buluşma saatine biraz zaman vardı. Lüksemburg bahçelerinde dolaştım. Kışın yaklaştığını hissettim ilk kez. O güne kadar güneşli bir sonbahar yaşamıştık. Bahçeden çıktığım sırada hava kararmaya başlamıştı ve nöbetçiler parmaklıkları kapatmaya hazırlanıyorlardı. Turnon'da salon dibinde bir yer seçtim. Bir yıl önce 4. Henry Lisesi'ne, 6. bölgedeki belediye kütüphanesine ve Bonaparte sinemasına gittiğim sıralarda bu kafe benim sığınağımdı. Buranın sürekli müşterisi olan, çevresinde hep cazcılar ve çok güzel sarışın kadınlar bulunan Chester Himes adlı bir yazarı inceliyordum. Turnon'a saat 6'ya doğru gelmiştim ve saat 6.30'da o hala ortalıkta yoktu. Chester Himes iki kadınla birlikte camın önündeki divanda oturuyordu. Kadınlardan birisi güneş gözlüğü takmıştı. İngilizce heyecanlı bir konuşmaya dalmışlardı. Bardaki müşteriler içkilerini ayakta içiyorlardı. Tedirginliğimi bastırmak için Himes'la arkadaşlarının konuşmasını izlemeye çalışıyordum. Ancak çok hızlı konuşuyorlardı. Yalnızca İskandinav aksanlı olanın söylediklerini az çok anlayabiliyordum. Başka bir otele geçmek istiyor ve Himes'a Paris'e ilk geldiğinde kaldığı otelin adını soruyordu. Kadını camdan gözlüyordum. Dışarısı karanlıktı. Turno'nun önünde bir taksi durdu. Kız çıktı içinden. Yağmurluğunu giymişti. Sürücü de dışarı çıktı. Bagaj kapısını açıp küçük bir valiz uzattı ona. Bu dünkünden de ufaktı. Kız elinde valizle bana doğru ilerledi. Beni gördüğüne sevinmiş gibiydi. Kalan eşyalarını toparlayabildiği Saint-Luc-la-Forêt'den geliyordu. Bu akşam kalmak için bir otel odası tutmuştu. Benden yalnızca valizi evime götürmemi istiyordu. Bunun orada ötekiyle birlikte emin bir yerde durmasını yeğliyordu. Bir kez daha ona valizlerde altın külçeleri olduğunu yineledim. Ama o kendisi dışında kimseyi ilgilendirmeyecek kişisel eşyaları bulunduğunu belirtti. Israrlı bir ses tonuyla otel odası tutmakla hata ettiğini, onu dairemde istediği kadar konuk edebileceğimi bildirdim. Otelde kalsam daha iyi olur dedi. Sakınımlı davrandığını hissettim. Benden bir şeyler saklıyordu, bana güvenmediğini ve gerçeği söyleyerek beni şaşırtmaktan çekindiğini düşünüyordum. Ya siz neler yaptınız? Önemli bir şey yapmadım. Elime biraz para geçsin diye dairenin mobilyalarını sattım. İşler yolunda gitti mi peki? Evet, paraya ihtiyacınız mı vardı? Açık mavi gözlerini bana dikmişti. Çok saçma. Ben size ödünç para verebilirim. Bana gülümsüyordu. Garson siparişi almaya geldi. O nar suyu istedi. Ben de aynısından söyledim. Kenara biraz para koymuştum, dedi. Para sizindir. Çok naziksiniz ama bir iş buldum sayılır. Roma'ya gidip orada bir kitapçıda çalışmakla ilgili Della Versano'nun önerisini anlattım. Bir an duraksadım, sonra kararımı verdim. Siz de benimle gelebilirsiniz. Önerime şaşırmış görünmüyordu. Evet, iyi olurdu. Roma'da nerede oturacağınızı biliyor musunuz? Çalışacağım kitap evinin sahibi bana bir yer bulacak. Nar suyundan bir yudum içti. İçeceğin rengi gözlerinin uçuk mavisiyle çok güzel uyum sağlıyordu. Peki ne zaman gidiyorsunuz? bir ay sonra. Aramıza sessizlik çöktü. Dün Sit adasında olduğu gibi varlığımı unuttuğu ve kalkıp gidebileceği izlenimine kapıldım. Hep Londra'da ya da Roma'da yaşamayı düşlerdim, dedi. Bakışı yine üzerimdeydi. Yabancı bir kentte rahat edebiliriz. Kimse bizi tanımaz. Dün akşam metrodayken de buna benzer bir yorumda bulunmuştu. Paris'te birisinin onun kötülüğünü isteyip istemediğini sordum. Pek sayılmaz, izlendiğimi hissediyorum. Dünkü sorgulama yüzünden. Çok önceleri tanıştığım, ancak uzun süredir görmediğim kişiler hakkında sorguya çektiler beni. Omuzlarını silkti. Bana inanmamaları canımı sıktı. O insanlarla hala görüştüğümü düşünüyor olmalılar. Müşteriler gelip yanımızdaki masaya yerleştiler. O yüzünü benimkine yaklaştırdı. "Ya siz?" diye sordu alçak sesle. "Sizi kaç kişi sorguladı?" "Tek bir kişi. Odaya girdiğiniz sırada orada bulunan adam." "Beni iki kişi sorguladı. İkincisi hemen ardından girdi içeriye. Öylesine gelmiş gibi yaptı ama bana sorular sordu. Öteki de devam ediyordu. Pimpon topu gibi hissettim kendimi." "Peki tanıştığınız o insanlar kimdi?" "Peki tanımıyorum onları. Yalnızca bir ya da iki kez karşılaşmış olmalıyız." Bu yanıtın beni tatmin etmediğini görüyordu. "Durumum sizinkiyle aynı. Size de adınızın bir ajandada kayıtlı olduğu söylenmiş. Kimden söz ettiklerini bile bilmiyordunuz. Şimdi de izlendiğinizi mi hissediyorsunuz?" Kaşlarını çattı. Tuhaf bir bakışla süzüyordu beni. Birden kuşkuya kapılmış gibiydi. Ne düşündüğünü tahmin ettim. Beni ilk kez karakoldaki odadan çıkarken görmüştü ve 3 saat sonra hala oralarda bir kafenin terasında oturuyordum. "Sizi izlemekle görevlendirildiğimi mi sanıyorsunuz?" dedim gülümseyerek. "Hayır. Polisliğe ne yüzünüz uygun ne de yaşınız." Gözlerini üzerinden ayırmıyordu. Yüzü gergindi. Sonunda ikimiz de kahkahayı koyuverdik. İkinci ayrımın sonu, sayfa 26.